Ayrım 8, sayfa 62. Halit'ten hiç ses çıkmamıştı. Ama arabanın içinde öyle bir sessizlik olmuştu ki gayri ihtiyari başımı çevirip delikanlıya baktım. Tıpkı o da Selim gibi bembeyaz kesilmişti. Gayri tabiliği görüp anlamamam olanaksızdı. "Ne oluyor yahu size?" diye çıkıştım. "Niye o kadar şaşırıyorsunuz?" Oğlan önce konuşamadı. Sonra güçlükle, sanki kelimeler ağzından kerpetenle çekiliyormuş gibi hırladı. "Orada ne işimiz var beyim?" diyebildi. "Gidip bir bakacağım. Neden soruyorsun?" "Şey, orası boştur ve yıllardır kimse yaşamaz." "Yaşamaz mı?" "Hayır beyim." "Peki Şinasi Sarıkaya nerede oturuyor şimdi?" Halit yeniden kekeledi. "Selim size söylemedi mi?" "Neyi?" "Şinasi'nin yıllar önce öldüğünü." Bu kez kafam atmaya başlamıştı. Yanımdaki işçiye çıkıştım. "Yahu siz benimle dalga mı geçiyorsunuz be? Adam yaşlanmış olabilir ama hala hayatta, biliyorum. Bu imkansız beyim." "Ne demek imkansız? Gayet iyi hatırlıyorum Murat Bey. O öldüğünde ben ilkokul 3. sınıfta öğrenciydim daha. Bunu bizim orada herkes bilir." Kızgınlıktan frene asıldım. Araba zınk diye durdu. "Ne yani?" diye söylendim. "Şimdi siz ikiniz de o Şinasi denen adamın öldüğünü mü iddia ediyorsunuz?" "Kesinlikle efendim." Bir an aklım karışır gibi olmuştu. Adam yıllar önce ölmüşse, birkaç gün evvel babamı ziyarete gelen kişi kimdi öyleyse? Yoksa adamın yaşayan oğlu filan mı uğramıştı babama? Kendi kendime kızdım. Pederin isteğini galiba fazla üstünkörü dinlemiş, hatta Sarıkaya'yı ailenin soyadı olarak değil de semt ismi olarak algılamıştım. O sırada o kadar dalgındım ki belki babama ricada bulunup verdiği eski sözü hatırlatan kişi adamın oğlu da olabilirdi. Halit'e dönüp sordum. "Bu Şinasi denen adamın oğlu var mıydı?" İşçim yeniden kekelemişti. "Vardı beyim," dedi. "Vardı da ne demek? Şimdi yok mu yani? O da mı öldü demek istiyorsun?" "O kadarını bilmiyorum beyim. Anlayın işte, bu mesele biraz karışıktır." "Anlamadım, neyi karışık?" "O geceden sonra Şinasi Efendi'nin oğlu da sırra kadem bastı." "Yahu Halit, şunu adam gibi anlatsana, nedir bu mesele?" İşçim yutkunmaya devam ediyordu. Güçlükle ve kül gibi grileşmiş bir çehreyle mırıldandı. "Beyim, kusurumu bağışlayın ama siz o evi neden görmek istiyorsunuz, sorabilir miyim? Yoksa o araziyi almak mı niyettiniz?" "Yo, neden sordun?" "Selim Usta size söylemeliydi. Anlaşılan korktu. O yüzden beni sizinle yolladı." "Ne anlatmaya çalışıyorsun yahu sen? Selim bana neyi söylememiş olabilir ki?" "Benim o ev, beyim, o ev tekinsizdir. Evin uğursuzluğunu orada yaşayan cümle alem bilir. Kaç kişi görmüştür." Kendimi tutamayarak patladım. "Çıldırtma beni yahu. Söylesene, neyi görmüşlerdir? Evin içinde dolaşan hayaleti. Hortlağı yani." Bu kez kendimi tutamayarak bir kahkaha attım. "Hortlağı mı? Yani o evin içinde hayaletler mi dolaşıyor?" "Öyle gülmeyin beyim. Siz inanmıyor olabilirsiniz ama bizim oralarda Şinasi Efendi'nin hayaletini gören çok insan vardır." Gülmeyi kestim. Ne diyebilirdim ki? Sonuçta bunlar eğitimsiz, cahil insanlardı. Abuk subuk tevatürlere, böyle hortlak hikayelerine inanmaya çok müsait kişilerdi. Benim sustuğumu görünce o devam etti ürkerek. "Siz o evin hikayesini hiç duymadınız mı?" "Hayır," dedim. "Neymiş hikayesi?" Halit durakladı yine bir an. Hemen cevap vermedi. Sonra neden o evle ilgilendiğimi merak edercesine göz bebeklerinin içinde kuşku ve endişeyle mırıldandı. "Orada bir cinayet işlendi ve öldürülen kişinin bedeni de hortlayarak geri döndü. Cehaletin insanoğluna verdiği zararı başka hiçbir güç iras etmemiştir. 21. yüzyılda hala hortlak hayalet hikayelerine inanmaya hafsalam almadığı için meseleyi daha fazla uzatmanın anlamı yoktu. Sadece burukluk hissettim içimde. Hizmetlerimden ve çalışmalarından memnun olduğum iki işçimin cehalet düzeyleri böylece ortaya çıkmıştı. Sorgu suali kestim. Arabayı sürmeye devam ettim. Lakin söz konusu mahalleye yaklaştıkça Halit'in tedirginliğinin arttığını görüyordum. "Yaklaştık mı?" diye sordum bir süre sonra. Genç işçim kısık ve ürkek bir sesle "Evet beyim" dedi. "Şu çatallı yolu geçtikten sonra ilk tepenin arkasındadır o ev. Yanılmış olmayasın, buralarda başka ev filan yok." "Yoktur zaten. O ev ufak vadinin arasında tek başınadır. Kimse o uğursuz evin civarında toprak filan almaya kalkışmamıştır. Sorabilir miyim, siz neden o evle ilgileniyorsunuz?" Böyle kara cahil bir adama babamın verdiği sözden bahsetmenin anlamı yoktu. "Tabii." Sorusunu geçiştirmeye çalıştım. "Sen işin orasını boş ver," dedim. Çatallı yol kavşağına gelmiştik. Halit birden kendini zorlayarak mırıldandı. "Beyim," dedi yine o korkak ses tonuyla. "Söyle, beni bağışlayın ama ben burada arabadan insem olur mu? Ya da siz burada arabanın içinde beklesem. Zaten şimdiki rampa çok çamurlu ve diktir. Arabanıza yazık olur. İlle de o evi görmek istiyorsanız tepeye yayan çıkın." Bir daha sırıttım. "Yoksa o evi benle gelmeye korkuyor musun?" Hiç tereddüt etmeden "Evet," dedi. "İşçimi zorlayacak değildim ya." "Peki," diyerek arabayı durdurdum. "Sen burada beni bekle. Madem evin o kadar yakınına geldik, bana son bir tarif ver, ben bulurum." Halit'in yüzü sapsarıydı. Eliyle sağımızda yükselen çamurlu yolu gösterdi. "Şu tepeyi aşar aşmaz evi göreceksiniz," dedi. Yolun başlangıcı cidden çamur deryası gibiydi. Yepyeni BMW'yi o batığın içine sokmanın anlamı yoktu. Motoru kapattım. Halit'e beni burada beklemesini söyleyerek arabadan indim. Önümde çamur deryası içinde dik bir yol uzanıyordu. Seke seke mümkün olduğunca çamura batmadan tırmanmaya başladım. Ama ne olduysa işte o an oldu. Birden beynimin zonklamaya başladığını hissettim. İçimi garip bir ürküntü kapladı. Önce ne olduğunu kavrayamadım ama sonra belirgin bir şaşkınlıkla çevremdeki bayırın ayak değmemiş yerlerinde fışkıran yeşil yabani çimlerine, az ileride yan yana duran yaprakları sararıp dökülmüş at kestanesi ağaçlarına ve özellikle de çamurlu yola takılıp kaldı gözlerim. Sanki burayı tanıyordum. Daha evvel gelmişim gibi bir hisse kapıldım. Ama nasıl olurdu? Mesleki bir alışkanlıkla daha önce gördüğüm arazileri hiç unutmazdım. Sonra içimi kaplamaya başlayan o ürküntünün sebebi neydi? Botlarım çamura saplanmış bir şekilde yolun tam ortasında durdum. Aklıma gelen ihtimal yüreğimi dondurmuştu. Lakin böyle bir şey olamazdı. Düşündüğüm şey Halit'le Selim'in inançları kadar saçmaydı. Az önce onlara gülmüş, bu devirde gösterdikleri cehaletle içimden alay etmiştim. Ama şimdi yolun tam ortasında durmuş, ilerleyemiyordum. Yanılmama imkan yoktu. Ben kaç kere bu çamurlu yolda rakibim ve düşmanım olan o iblis yaratıkla bu parkurda yarışmıştım. Burası gördüğüm kabusların mekanı, o harap iki katlı eve giden yoldu. Tepeyi tırmanırsam o berhaneyi göreceğimi biliyordum. Tek fark o yarışı geceleyin kabusum da yapmış olmamdı. Vücudumu şiddetli bir titreme almıştı. Korkudan sarsılıyordum. Yine de beynim bu gerçeğe isyan ediyordu. İmkansızdı. Yanılıyor olmalıydım. Belki de bana hatırlatılanların farkına varmadan tesirinde kalmış, anlamsız bir şekilde lanetli olduğu iddia edilen ev ile gördüğüm karabasanlar arasında bir rabıta kurmak zayıflığını göstermiştim. Başka izahı olamazdı. Kabuslarımla gerçeği karıştırmamın açıklaması olamazdı. Emindim. Tepeyi tırmanıp aşağıya bakarsam o zamana kadar hiç görmediğim eski bir bina ile karşılaşacaktım. Aklım ve mantığım bunu söylüyordu. Fakat hala yola devam edemiyordum. Taş gibi kalmıştım yolun ortasında. Şiddetli yağmur devam ediyordu. Sırılsıklam ıslanmıştım. İçimde şiddetlenen korkuya rağmen bir an arabanın içinde oturan Halit aklıma geldi. Şimdi BMW'nin rahat ve emniyetli koltuğunda neden yola devam etmediğimi düşünüyor olmalıydı. Yoluma devam etmekten beni alıkoyan sebebi bilmesi imkansızdı. Ama korktuğumu düşünebilirdi. Islanmış saçlarımdan alnımdan şıpır şıpır yağmur damlacıkları aşağıya yüzüme akıyordu. Sonsuza kadar böyle yerime mıhlanmış kalamazdım. Benimki bir yanılgı olmalıydı. Mutlaka o gördüğüm karabasanların etkisindeydim. Ve bundan kurtulmamın tek yolu hızla tepeye tırmanmam ve karşıma çıkacak o lanet evin kabusumda gördüğüm yer olmadığını anlamamdı. Bu benzetmeden ancak gerçeği gördüğüm zaman kurtulabilirdim. Birden içinde bulunduğum çamur deryasında hızla ileriye atıldım. Şimdi deli gibi koşuyor, tepeye varmaya çalışıyordum. O esnada çevreden geçen biri olsa hakikaten tozuttuğumu sanabilirdi. Ama hiçbir şey umurumda değildi. Bacaklarımdaki olanca güçle koşmaya başlamıştım. Yine de kabusumda yaşadığım o yarışmanın etkisinden kurtulamıyordum. Bu koşuyu kim bilir kaç kere yapmıştım uykumda. O zaman da yorgunluk hissederdim. Fakat gündüz gözü ve uyanıkken yaptığım bu koşu rüyalarımdakinden çok daha zordu. Daha tepeye yaklaşamadan soluk soluğa kalmıştım. Her adım atışımda botlarıma yapışan çamurlar beni zorluyordu. Her an yuvarlanabilirdim de. Sonunda tepeye vardım. Korkudan aşağıya bakamıyordum. Göreceğim manzara bende yeni bir nöbet yaratabilirdi. Dehşetle aşağıya baktım ve sonra gözlerimi yumdum. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Bir an inanmak istemedim. Karşıma çıkan harabe tıpatıp kabuslarımda gördüğüm evde. Ahşap viranenin ayırt edebildiğim tek farkı üst kattaki odanın ışığının yanmamasıydı. Elimde değildi artık. Her an elinde hançeriyle yüzü olmayan düşmanımın da çevremde benle yarıştığını ve eve benden önce girmeye çalıştığını düşünmeye başladım. Tepenin üstünde dehşete kapılarak onu aradım. Yoktu öyle biri. Veya ben onu göremiyordum çevremde. İyice sapıtmaya başlamıştım. Şimdi gözlerim fıldır fıldır yuvalarından fırlayacak gibi onu arıyordum. Her an hiç ummadığım bir yerden ortaya çıkma riski vardı. Şaşkınlıktan muhakeme gücümü iyice yitirmiştim. Acaba aşağıya inip o eve girersem deryayı o üst kattaki odada çırılçıplak bir halde uzun ensiz masanın üzerinde bağlı olarak bulacak mıydım? Bunu düşünmem bile saçmaydı. Şu an Derya'nın Şişli'deki modern bürosunda üstlendiği yeni projenin çizimleriyle meşgul olduğunu kabul etmem lazımdı. Bu lanetli evde bulunmasının imkanı yoktu. Ama süngerleşmiş beynime bunu kabul ettirmem de mümkün gözükmüyordu. İnanılmaz bir endişe ruhumu yakıp geçiyordu sanki. O harap evin içine girip üst kata çıkarsam, Derya'yı orada ölümü beklerken bulacağımı sanıyordum. Her şey kabusumdaki gibiydi. Dayanamadım sonunda. Tepeden aşağı o balçık çamur deryasının içinde düşe savrula yıldırım hızıyla koşmaya başladım. Kesinlikle davranışlarımda şuursuzdum artık. Adeta çıldırmış gibiydim. Rüyalarıma musallat olan görüntülerin hiç ummadığım bir anda gerçek olarak karşıma çıkması her türlü kontrolümü yitirmeme yetmişti. Meyilli yolu nasıl indiğimi hatırlamıyordum. Sonunda vadi arasındaki uğursuz evin kapısındaydım artık. Hayret, uğursuz evin kapısı bile düşlerimdeki haliyle aralıktı. İçeri girmeden önce kısa bir an durakladım. Rüyalarımda hep kapıyı bir tekme ile ardına kadar açardım. Ama bu kez öyle yapmadım. İçimi bir ürperti kapladı. Çünkü bu bir rüya değildi. Düşlerime musallat olan yüzsüz adam kesinlikle benim düşmanımdı ve amacı sevgilimi öldürmekti. Bu defa bana bir tuzak da kurmuş olabilirdi. Aklım yeterince çalışmıyordu şu an. Ama bunun bir sevki tabii. Ama bunun bir sevki tabii. Beni içine çeken bir güç olduğunu sezinliyordum. Garip bir şey buraya gelmemi, içeriye girmemi istiyordu. Derin bir soluk aldım. Nefesimi çekerken sanki bütün ciğerlerim yandı. Parmaklarımın ucuyla aralık duran kapıyı hafifçe ittim. Tahta kapı gıcırdayarak aralandı. İçerisi oldukça loştu. Ürkerek bir göz attım antreye. Bomboştu. İçeride en ufak bir eşya dahi yoktu. Evin içinde dönüp duran soğuk bir hava cereyanı yüzüme çarptı. Ev gerçekten bir viraneydi. Camlar kırık, pancurlar sökük olduğundan içinde soğuk rüzgarlar sirkülasyonlar yaratıyordu. Birkaç saniye bekledim. Derin bir sessizlik hakimdi evin içinde. Bu sessizliği iyi biliyordum. Araladığım kapı içeride esen rüzgarın etkisiyle yine yüzüme doğru geldi. Bu defa elimi uzatıp kapanmasına engel oldum. Daha sonra da ürkerek içeriye bir adım attım. Rüya aleminde hatırladığım şeylerin aynen karşıma çıkması çok şaşırtıcıydı. Tüylerim diken diken olmuş, etrafı inceliyordum. Birden farkına vardım. Gördüğüm kabuslar sırasında evin antresi hiç bende açık bir anı bırakmamıştı. Burası daima karanlık olurdu. Tek hatırladığım sağ taraftaki üst kata çıkan merdivendi. Her seferinde Derya'ya bir an önce kavuşmak için çılgın gibi o merdiveni atılırdım. Sanki bir 100 metre koşusunun finalinde ipi göğüsleyeceğim son 10 metresi gibi. Evin girişi bütün harap görünüşüne rağmen aydınlıktı. Yıllardır metruk kaldığı her halinden belliydi. Kapılar çürümüş, yerdeki tahta kaplamalar bazı yerlerde çökmüştü. Uğursuz sayılsa da bazı meçhul kişiler tarafından talan edildiği aşikardı. Girişte fazla oyalanmadım. İçimdeki korku beni üst kata çekiyordu. Ne var ki bu defa basamakları gayet ağır ağır çıktım. Herhalde çatıdaki kiremitler delinmiş olduğundan evin bazı yerlerine kevgir gibi tavandan yağmur damlaları süzülüyordu. Basamaklardan birkaçı da yağmurdan nasibini almıştı. O basamaklara özellikle basmamaya dikkat ettim. Her an göçebilir ve bir kazaya uğrayabilirdim. Son basamağı da çıkınca durdum. Rüyalarımda Derya'yı bulduğum o oda hemen sağımdaki ilk kapıydı. Bütün odaların kapısı gibi oda açıktı. Nefesimi tuttum. Buraya kadar inanılmaz bir şaşkınlık ve merakla gelmiştim. İçimde izahta zorluk çektiğim dayanılmaz bir eziklik vardı. Sanki asıl çarpıcı şeyi o açık duran kapının eşiğine gelince görecekmişim gibi bir hisse kapılmıştım. Gerçekte karşılaşmaya korkuyordum. Ama diğer yandan beynimin hala doğru düzgün çalışan bir yanı bana gerçeğin ne olduğunu soruyordu. Bir panik içinde olduğumu kabul ediyordum. Hayatımda hiç görmediğim bu havalinin ve buradaki metruk evin rüyalarıma aynen girmesi mantıkla açıklanamazdı. Bu meselenin henüz çözemediğim makul bir yanı olmalıydı. Bunca senedir aldığım müsbet ilimler böyle bir vakayı kabulüme maniydi. Ben ise ilmin izah edemeyeceği her şeye inanamazdım. Derin bir nefes daha aldım. Sonra ürkerek başımı oda kapısından içeriye doğru uzattım. Tüylerim bir kere daha diken diken oldu. İçeride ne Derya vardı ne de yüzü görünmez katil adayı. Ama o dar ve kalın ayaklı tahta masa bütün vahşiliği ile duruyordu. Masayı görünce bir an bayılacağımı sandım. O masa kabuslarımın en can alıcı unsurlarından biriydi. Her seferinde onu görüyordum. Çok garipti. Evde bırakılmış hiçbir şey kalmamasına rağmen o masaya kimse dokunmamıştı. Çok anlamlı değil miydi bu durum? Ayrım sonu, sayfa 70.